23. Ayrım. Sayfano 182. Leo evde değildi. Oda karanlık ve bir mahzen kadar soğuktu. Kira ışığı yaktı, yatak yapılmamıştı ve battaniye de yerdeydi. Genç kadın ıslak odunlara üfleyerek güç bela borgöyseyi yaktı, gözleri yaşarmıştı. Borulardan duman dışarıya sızıyordu. Kurumların yere dökülmesine engel olmak için bir tenekeye tel bağlayıp borunun altına astı. Sonra primusu pompalamaya başladı. Fakat onun boruları da tıkanmıştı ve bu yüzden bir türlü yanmıyordu. İnce boruları temizlemek için kullandığı teli ararken odayı alt üst etti. Bulamayınca gidip kapıyı vurdu. Yoldaş Lavrova, primus temizleyicisini yine mi sen aldın? Cevap çıkmayınca kapıyı açtı. Yoldaş Lavrova, primus telimi sen mi aldın? Marişa, Allah kahretsin diye bağırdı. Pek de cimrisin. Küçük bir teli bile düşünüyorsun. İşte telim burada. Yoldaş Lavrova, ben yokken eşyalarıma dokunmamanı sana kaç kere söyleyeceğim? Ne yapacaksın yani? Beni şikayet mi edeceksin? Kira, primus temizleyicisini alıp kapıyı çarptı. Leo geldiği sırada patates ayıklıyordu. Genç adam, oh diye mırıldandı. Sen evde misin? Evet, sen neredeydin Leo? Seni ilgilendirir mi bu? Kira cevap vermedi. Leo'nun omuzları çökmüş, dudakları da mavisi bir renk almıştı. Genç kadın onun nereye gittiğini anlamıştı. Üstelik Leo başaramamıştı. Genç kadın patatesleri soymaya devam etti. Leo ellerini burgöze uzatmış duruyordu. Dudakları ızdırapla bükülmüştü. Öksürüyordu da. Birdenbire dönerek aynı şey biliyorsun diye söylendi. Sabah 8'den beri. Yer yok, iş yok. Ziyanı yok Leo, üzülmemeliyiz. Evet, üzülmemize gerek yok. Senin sırtından geçindiğimi görmek hoşuna gidiyor değil mi? Çalışmaktan bir korkuluğa dönmene rağmen üzülmememeliğini söylemek sana zevk veriyor ha? Leo, senin çalıştığını görmek istemiyorum. Yemek pişirmeni istemiyorum. Hiçbir... Oh Kira. Genç kadını yakalayıp kendisine çekerek başını onun boynuna gömdü. Primus'un mavi ışığı yüzünü aydınlatıyordu. Kira, beni affediyorsun değil mi? Kira'nın elleri patates soymaktan yapış yapış olduğu için Leo'nun saçlarını yanağıyla okşadı. Tabii sevgilim, neden yatıp dinlenmiyorsun? Akşam yemeği biraz sonra hazır olacak. Neden sana yardım etmiyorum sanki? Bunun tartışmasını çoktan yapmıştık. Leo biraz eğilerek Kira'nın çenesini yukarıya kaldırdı. Genç kadın hafifçe titreyerek yapma Leo diye fısıldadı. Oradan öpme, buradan. Kirli ellerini uzattı. Genç adam onu öpmedi. Durumu anladığını ifade eden acı bir gülümseme dudaklarında titreşti. Gidip kendisini yatağa attı. Başını arkaya atmış bir kolunu kaloradan aşağı sarkıtmış hareketsiz yatıyordu. Onun halini gören genç kadın rahatsız oldu. Arada sırada hafif bir sesle Leo diye diyor onun gözlerini açmasını bekliyordu. Fakat Leo gözlerini açınca Kira seslendiğine pişman oluyordu. Bu gözlerin açık kalıp sabit sabit kendisine bakmasını da istemiyordu. Kendisini bu halde görmemesi için ta başlangıçta tedbir almışken şimdi genç adamın önünde primusa eğiliyor, yapış yapış olmuş saçları pudrasızlıktan duru bir hal alan burnuna düşerken soğan kokuları arasında yemek pişiriyordu. Leo onun bembeyaz yüzüyle kızarmış gözlerini, yıkamaya vakit bulamadığı pis önlüğünü ve yorgunluktan iki büklüm olmuş vücudunu görüyordu. Kira'nın hareketleri de ağırlaşmıştı. Artık canlı değildi. Baş edilmesi mümkün olmayan bir yorgunluk yüzünden eklem yerlerini güç bela oynatabiliyordu. Yemek hazır olup karşılıklı oturdukları zaman Kira ani bir acı duydu. Leo'ya daima genç ve canlı görünmek istemiş, onun sevgisiyle dirildiğini anlatmayı arzulamıştı. Fakat şimdi genç adam dumandan şişmiş gözlere ve zorla gülümsediği belli olan renksiz dudaklara bakıyordu. Yemekte aktarı, patates ve ayçiçeği yağında kızarmış soğan vardı. Kira açlıktan kollarının uyuştuğunu hissediyordu. Fakat aktarıya elini bile süremiyordu. Sanki bütün ömrünce bu acı şeyi yemişti. Birdenbire bastıramadığı bir tiksintiye kapılmıştı. Aktarıdan bir kaşık daha yemektense ölmeyi tercih edecekti. Acı acı, acaba dünyada insanın her lokmada midesinin bulanmayacağı bir yer var mı diye düşündü. Üzüntüyle hayal edilip hiçbir zaman ele geçemeyen tereyağı, yumurta ve şeker gibi şeylerin bulunabileceği bir yer. Tabakları soğuk suda yıkarken yağlar bulaşık kabının üstünde yüzüyordu. Sonra fötür çizmelerini ayaklarına geçirdi, kadere boyun eğen bir tavırla ''Gitmem lazım Leo'' dedi. ''Bu gece Marksist kulübü var. Sosyal işleri unutmamak lazım biliyorsun.'' Leo cevap vermedi. Kira çıkarken de peşinden bakmadı. Marksist kulübünün toplantıları köylüler evinin kütüphanesinde yapılıyordu. Kütüphanede binadaki diğer odalardan farksızdı. Sadece burada daha fazla afiş ve daha fazla az kitap bulunuyordu. Kitaplar gönderilmek üzere üst üste konulacak yerde raflara dizilmişti. Deri ceketli kız kulübün başkanıydı. Köylüler evinin memurları da üyeydiler. Kulüptekiler siyaset kültürü ve ihtilal tarihi felsefesi öğreniyorlardı. Haftada bir toplanan üyelere içlerinden biri hazırlamış olduğu tezi okuyor ve diğerleri bunun tartışmasını yapıyorlardı. Sıra Kira'ya gelmişti. Marksizm ve Leninizm konulu tezini okudu. Marksizmin Rusya'da uygulanan şekli Leninizm'dir. Komünistliğin büyük kurucusu Karl Marx, sınıf farkını iyice anlamış, proletaryanın bulunduğu ve endüstride çok ilerlemiş ülkelerde kapitalizmin yerini sosyalizme bırakacağına inanmıştı. Fakat büyük liderimiz yoldaş Lenin ispat ederek, Kira tezini ülkenin her okulunda zorla okutulan Komünizmin ABC'si adlı kitaptan kopya etmiş ve sadece kelimelerin yerlerini değiştirmişti. Kira bütün dinleyicilerin de zaman zaman bu kitabı okuduklarını ve son 6 yıldır her gazetenin baş yazısında aynı teze rastladıklarını biliyordu. Dinleyiciler bacaklarını uzatmış ve iki büklüm olmuş Kira'nın etrafında oturuyorlardı. Paltolarını içlerinde titretmektediler. Hepsi de Kira'nın kendileri gibi aynı sebepten dolayı oraya geldiğini de biliyorlardı. Toplantıya başkanlık eden deri ceketli kız da arada sırada esniyordu. Kira okumasını bitirince birkaç el tembel tembel onu alkışladılar. Başkan, "Fikir yürütmek isteyen var mı yoldaşlar?" diye sordu. Yuvarlak yüzlü, gözlerinden umutsuzluk okunan bir kız, sırf sosyal işlerle ilgisini göstermek için peltek peltek konuştu. "Çok değerli, öğretici ve iyi bir tezdi sanırım. Çünkü bu iyi ve açıktı. Yeni bir teoriyi bize açıkladı." Göz kapakları mavimsi bir renk almış, kelebek gözlüklü, zeki ve veremli bir genç adam, bir profesör edasıyla, "Bazı eleştiriler yapacağım yoldaş Argonova," dedi. Yoldaş Lenin'in endüstri işçisi yanında köylülere de bir yer ayırdığından söz ederken, onların fakir köylüler olduğunu da belirtmeniz lazımdı. Rastgele köylülerden bahsetmiyoruz. Çünkü köylülerde de Leninizme düşman zengin köylüler olduğunu da biliyoruz. Kira tartışıp tezini savunmaya çalışması gerektiğini biliyordu. Aynı şekilde veremli genç adamın da tartışarak ilgisini ortaya koyması gerektiğinin farkındaydı. Genç adam da aslında bu tezle Kira kadar ilgiliydi. Uykusuzluktan mavi göz kapaklı gözleri kapanıp duruyordu. Sinirli sinirli sıska ellerini kenetliyor ve bileğindeki saate bakmaya bile cesaret edemiyordu. Hatta adam evini ve kendini orada bekleyen diğer dertlerini düşünmeye bile çekiniyordu. Kira donuk bir sesle, "Yoldaş Lenin'in teorisinde işçinin yanında yer alacak köylüden bahsederken fakir köylüyü kastettiğimin anlaşılmış olduğunu sanıyordum," dedi. "Çünkü diğer köylülerin komünistlikte yeri yoktur." Genç adam uykulu uykulu cevap verdi. "Evet ama yine de bilimsel bir metot kullanmalıyız. Onun için fakir köylü demeliyiz." Başkan atıldı. "Son konuşan üyenin fikrine katılıyorum. Tezi düzelterek fakir köylü yazılması gerekir. Başka fikir yürütmek isteyen var mı yoldaşlar?" Kimse fikir yürütmek istemiyordu. Başkan devam etti. "Değerli çalışmasından dolayı yoldaş Argonova'ya teşekkür ederiz. Gelecek toplantımız yoldaş Leskov'un Marksizm ve toplum konulu tezine ayrılmıştır. Toplantının bittiğini bildiririm." Heyecanla ayağa fırlayıp iskemleleri iten üyeler kütüphaneden telaşla çıktılar. Loş merdivenlerden inerek karanlık sokaklara koştular. Görevlerini yapmışlardı. Gece veya geceden arta kalan zaman onlara aitti artık. Hızlı hızlı yürüyen Kira kendi ayak seslerini dinliyordu. Düşünemeden dinliyordu. Artık düşünebilirdi ama saatlerce kendisini zorlayıp düşünmemek için elinden geleni yapmıştı. Düşünmemeyi hatırlamaya çalışmıştı. Bu yüzden de fikirler ağır ağır geri dönebiliyorlardı. Sadece adımlarının sert ve hızlı olduğunu biliyordu. Bu adımlardaki kuvvet ve umut vücuduna, kalbine ve kafasına yayılana kadar fikirlerin geri dönmeyeceklerini hissediyordu. Sanki bulutsuz, koyu renk gökyüzünde yüzüyormuş gibi başını geriye attı. Yıldızlar burnunun ucundaydı. Bunların soğuk ışığında karlarla kaplı damlar, ayak basılmamış dağ tepeleri gibi duruyordu. Sonra Kira Argonova'nın o sert ve hafif hareketleri geri geldi. Son iki ay boyunca yaptığı gibi genç kadın kendi kendine fısıldadı. "Savaş bu, savaş. Mücadeleden vazgeçmeyeceksin, değil mi Kira? Mücadele ettiğin sürede tehlike yok. Sen bir askersin. Kira, vazgeçemezsin. Mücadele et, şiddetlendikçe dayanabildiğin için mutlu olmalısın. İşte böyle. Şiddet ve mutluluk. Savaş bu. Sen iyi bir askersin, Kira Argonova." Leo kollarını onun vücuduna dolayarak kulağına, "Oh, evet, evet. Kira, bu gece lütfen," diye fısıldadığı zaman genç kadın daha fazla reddedemeyeceğini anladı. Halbuki yine gevşeyip çökmüş olan vücudu sadece uyku, derin bir uyku istiyordu. İstemeye istemeye teslim olması, karşılık vermeyen, uyuşmuş, cansız vücudu onu korkuttu. Leo onu kendisine doğru çekmişti. Soğuk battaniyenin altında vücudu sıcaktı genç adamın. "Ne var Kira?" Kira gülümseyerek o son gücünü topladı ve dudaklarını erkeğin tuzluk kemiğinin yanındaki çukura gömdü. Güç bela kollarını onun vücuduna doladı. Fakat kolları hareket etmek istemiyordu. Bir eli kayarak yatağın kenarına düştü ve hareketsiz kaldı. Kira zorla gözlerini açtı. Leo'yu seviyor ve istiyordu. Genç adamı arzulamayı istiyordu. Bunları kendi kendine tekrarlarken neredeyse baykıracaktı. Leo onun vücudunu öpüyordu. Halbuki Kira tezi hakkında ne söylediklerini Tina ve deri ceketli kızı düşünüyordu. Belki de o kadroları daraltacaklardı. Birdenbire Leo'nun ihtiraslı, yumuşak dudaklarından tiksindi. Çünkü kendisi ve etrafındaki şeyler Leo'ya layık bile değildi. Ama yine de biraz daha uykusuzluğa dayanabilirdi. Sanki bir işkenceye hazırlanmış gibi vücudunu gerdi. Artık aşk konusundaki fikri de değişmişti. Bir an önce bu işkenceyi bitirmek istiyordu. Gece yarısını geçmişti. Kira uyuyup uyumadığının bile farkında değildi. Yanında da yatan Leo güç bela nefes alabiliyordu. Soğuk soğuk terlemişti ve alnı yapış yapıştı. Kira'nın karmakarışık kafasında bir tek fikir belirdi. Önlüğü. Önlüğü çok kirlenmişti. Leo'nun bunu bir gün daha görmesine tahammül edemezdi. Tamamıyla uyanıp uyanmamış olduğunu da bilmiyordu. Buna aldırdığı da yoktu. Sadece büyük sarı lekesinin çıkmadığını farkındaydı. Önlüğü çitiledi. Pis kokulu sarı sabunu lekeye sürdü. Elleriyle, tırnaklarıyla, parmaklarıyla lekeyi temizlemeye çalıştı. Sabun köpükleri paltosunun kürklü kollarına bulaşmıştı. Büzülmüş oturan genç kadının göğsü körük gibi kalkıp kalkıp iniyordu. Saçları köpüklü suya giriyordu. Banyonun aralık kapısından buz tutup mavimsi bir renk almış büyük pencere camı görünüyordu. Elleri acımış, parmaklarının derisi soyulmuş olan Kira böyle uğraşırken biri Marisha'nın odasında bir tuşu eksik olan piyanoda John Gray'i çalıyordu. Kira'nın parmaklarının, gözlerinin, dizlerinin sırtının sızısı gittikçe artıyordu. Morarmış ellerine bulaşan sabun köpükleri yağlanmış ve kahverengi bir hal almıştı. Aylardan beri para biriktirmişlerdi. Bir pazar akşamı Baca Dere'yi görmek için iki bilet aldılar. Bu eserin Viyana, Berlin ve Paris'te büyük başarı kazandığı ilan edilmişti. İkisi de kilisede ayindelermiş gibi dimdik, ciddi ve saygılı oturuyorlardı. Gri ipek elbise giymiş olan Kira her zamankinden daha soluktu. Leo da oradan, Avrupa'dan gelen bu çok şuh opereti dinlerlerken öksürmemeye çalışıyordu. Çok deşeli bir saçmalıktı bu. Sanki karlarla bayrakları aşıp sınırdan başka bir dünyanın kalbine bakıyorlardı. Işıklı renkler, pırıl pırıl süsler, kristal kadehler ve gerçek bir Amerikan bar vardı. Donuk camdan yapılmış yeşil ışıklı bir asansör bile vardı. Modanın yaşadığı yerlerin kadınları parlak saten tuvaletler giymişlerdi. Sonra herkes shimmy denilen acayip bir yabancı dans yapıyorlardı. Bir kadın da şarkı söyleyecek yerde adeta hareket edip tükürür gibi halka dönüp kelimeleri tek tek bağırıyor, tek düze ve kısık sesi birdenbire hoş bir inilti haline alıveriyordu. Müzik de kafa tutar gibi gülüp adeta derin derin soluyor ve dinleyenlerin kalbine bir darbe indiriyordu. Nefes kesen bu küstah ve sarhoş müzik, kırılan kadehlerin şarkısı gibi zafer kazanan neşenin meydan okumasıydı. Bu müzik uzaklarda bir yerde neşe olduğunu ve olabileceğini söylüyor, vaat ediyordu. Halk alkışladı ve güldü. Son perdeden sonra ışıklar yanınca neşeli neşeli ara geçitlerden ilerleyen ahali, boşalan sıralardan birinde oturan, başını ellerinin arasına alıp hışkıra hışkıra ağlayan gri ipekli kadını görünce şaşırdılar. 16. Önce fısıltılar başladı. Karanlık köşelere toplanmış öğrenciler her yeni geleni görünce sinirli sinirli başlarını sallıyorlardı. Bu kargaşa içinde sadece bir kelimeyi duymak mümkündü. Temizlik. Kooperatifin önünde kuyruk olanlar, tramvaylardaki insanlar birbirlerine temizliği duydun mu diye soruyorlardı. Pravda'nın sütunlarında sık sık kızıl okullarının acınacak halinden ve yaklaşan temizlikten söz ediliyordu. Kış sömestrinin sonunda teknoloji enstitüsü, üniversite ve diğer yüksek okullara büyük kırmızı harflerle yazılmış kağıtlar asıldı. Temizlik. Bu ilanlar bütün öğrencilerin bürodan formülleri alıp doğru şekilde doldurmalarını ve bunların upravdomları tarafından cevapların doğruluğu onaylandıktan sonra temizlik komitesine teslimini bildiriyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin okulları temizlenerek sosyal cepheleri bozuk kişilerden kurtarılacaktı. Sosyal bakımdan uygun bulunmayanlar okullardan kovulacak ve bir daha hiçbir koleje kabul edilemeyeceklerdi. Gazeteler aynı teraneyi tutturmuşlardı. Bilim, sınıf mücadelesinin silahlarından biridir. Proletarya okulları proletarya içindir. Sınıf düşmanlarımızı okutturmayacağız. Ülkede bu sesler çınlarken bazıları bu sözlerin sınırlardan dışarı çıkmaması için tedbir alıyorlardı. Kira formülleri enstitüde aldı. Leo da devam etti üniversitede. Yemek masasının başına geçip sessiz sedasız cevaplar yazdılar. O gece pek yemek de yiyemediler. Formülleri imzalarken geleceklerinin ölüm fermanında imzaladıklarını biliyorlardı. Fakat bunu yüksek sesle söylemediler. Birbirlerine de bakmadılar. Sorular şunlardı. Ana ve babanızın adları, soyadları. Babanız 1917 yılına kadar ne iş yapıyordu? Babanızın 1917 ile 1921 arasında ne işi vardı? Babanızın şimdiki işi nedir? Annenizin işi nedir? İç savaşta ne yaptınız? Babanız iç savaşta ne yaptı? Sendikalarda birinde üye misiniz? Komünist partisinde üye misiniz? Doğru cevap vermemeye kalkışmak boşunaydı. Cevaplar temizlik komitesi ve GPU tarafından soruşturulacaktı. Yanlış cevap verenler tutuklanacak, hapis ve en ağır cezalara çarptırılacaktı. Kira temizlik komitesine formülleri verirken eli biraz titredi. Çünkü babanız 1917 yılına kadar ne iş yapıyordu sorusunun karşısına Argo Uno tekstil fabrikasının sahibiydi yazmıştı. Kovulacakların ne gibi bir sonun beklediğini kimse düşünmeye cesaret edemiyordu. Formüller teslim edilmişti ve öğrenciler komitenin kendilerini çağırmasını bekliyorlardı. Herkes sessizdi ve sinirler gerilmişti. Yüksek okulların uzun koridorlarında gruplar halinde toplanan kaygılı öğrenciler, soy en önemli faktör diye fısıldaşıyorlardı. Eğer burjuva bir aileden geliyorsan hiç çaresi yok. Yani bir zamanlar ailen zengin idiyse seni hala sınıf düşmanı kabul ediyorlar. Şu ara açlıktan ölecek halde olsan bile faydası yok. Ölümsüz ruhunu kurtarmak istiyorsan, eğer ruhun varsa tabii, ailenin işçi veya köylü olduğunu ispat etmelisin. Yüksekokul koridorlarında görünen kızıl eşarplarla deri ceketlilerin ve ayçiçeği çekirdeklerinin kabuklarının miktarı da artmıştı. Zaman zaman şakalar da duyuluyordu. Ailem mi? Annem bir köylüydü, babalarım da iki işçi. Yine bahar gelmişti. Eriyen karlar kaldırımlardan akıyordu. Sokak köşelerinde mavi sümbüller satılmaktaydı. Fakat gençlerin baharı düşünecek hali yoktu. Baharı hala düşünebilenlerse artık genç değillerdi. Kira Argonova, Teknoloji Enstitüsü'ndeki temizlik komitesinin karşısında dimdik duruyordu. Masada tanımadığı adamların arasında tanıdık 300 vardı. Yoldaş Sonya, Pavel Sierov, Andrei Taganov. Soruların çoğunu Pavel Sierov sordu. Genç kadının formülleri adamın önünde durmaktaydı. Demek babanız bir fabrikatördü, yoldaş Argonova. Evet, anlıyorum. Ya anneniz? İhtilalden önce çalışır mıydı kendisi? Adam çok ciddiydi. Hayır. Anlıyorum. Evinizde hizmetkar var mıydı? Evet. Anlıyorum. Yoldaş Sonya, bir işçi sendikasına girmemişsin diye atıldı. Hoşuna gitmedi mi bu, yoldaş Argonova? Elime böyle bir fırsat geçmedi. Anlıyorum. Andrei Taganov dinliyordu. Yüzü taş gibiydi. Gözleri soğuk, dik bakışlı ve ifadesizdi. Sanki Kira'yı şimdiye kadar hiç görmemişti. Kira birdenbire açıklanamayan bir merhamet duygusuna kapıldı. Bu taş gibi duruşun gizlediği şeylere acımıştı. Fakat Andrei o güne kadar bu haliyle neler gizlediğini hiç açıklamamıştı. Yalnız birdenbire soru sorduğu zaman sesinin sert, gözlerinin ise ifadesiz olmasına rağmen Andrei'nin sözlerinde bir yalvarış gizliydi. Fakat daima Sovyet hükümetini takdir ettiniz değil mi, yoldaş Argonova? Kira çok hafif bir sesle cevap verdi. Evet. Gece geç vakit bir lambanın etrafına toplanmış insanlar kağıt ışıltılar arasında karar vermek için konuşuyorlardı. Proletaryayı en fazla istismar eden fabrikatörlerdi. Toprak sahiplerinden daha da kötüydüler. Sınıf düşmanlarının en korkunçları. İhtilalin amacına hizmet etmek için çalışıyoruz ve şahsi duygularımız görevimizi engellememelidir. Moskova'dan emir geldi. Önce sabık fabrikatörlerin çocuklarını kovmamız isteniyor. Bir ses kelimeleri tarta konuştu. Bu emir dışında kalacak kimse yok mu, yoldaş Taganov? Genç adam ellerini arkasında kavuşturmuş bir pencerenin yanında duruyordu. Kısaca cevap verdi. Kimse yok. Kovulanların adları uzun bir kağıdın üstüne daktiloyla yazılmış ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki büronun kara tahtasına takılmıştı. Kira kovulacağını biliyordu. Fakat listede Argonova Kira adını görünce yine de gözlerini kapadı. Sonra emin olmak için tekrar gözlerini aralayıp uzun listeyi dikkatle okudu. Birdenbire çantasının açık olduğunu fark etti. Dikkatle kapattı bunu. Eldivenindeki deliğe bakarak buradan parmağını çıkarttı. Parmağının nereye kadar çıkabileceğini anlamaya çalışıyordu. Sökülmüş yünü bükerek bir yılan biçimine soktu. Sonra ağır ağır açılışını seyretti. Ancak ondan sonra birinin kendisini seyrettiğini fark etti. Dönünce bir pencerenin yanında duran Andrei'yi gördü. Genç adam onu seyrediyordu. Fakat kımıldamadı. Bir kelime bile söylemediği gibi başını eğip selam bile vermedi. Kira onun neden korktuğunu, ne umduğunu ve ne beklediğini biliyordu. Genç adama doğru gidip başını kaldırarak onun yüzüne baktı. Elini uzatırken dudaklarında yine o itimat dolu gülümseme vardı. Fakat bu genç dudaklar bu sefer biraz titriyordu. Zararı yok Andrei. Senin elinden bir şey gelemeyeceğini biliyordum. Kira onun bu söze teşekkür edeceğini sanıyordu. Andrei cevap verirken sesinde ızdıraba benzeyen bir şükran vardı. Mümkün olsaydı sana kendi yerimi verirdim. Ziyanı yok. Demek mimar olamayacakmışım. Anlaşılan alüminyum köprüler inşa edemeyeceğim. Gülmeye çalıştı. Ziyanı yok. Herkes bana alüminyumdan köprü olmayacağını söylemişti. Genç adam gülümsemek için kendisinden daha fazla zorluk çektiğini fark etmişti. Yumuşak bir sesle "Andrei" diye mırıldandı. "Bu artık birbirimizi göremeyeceğimiz anlamına gelmez değil mi?" Onun böyle bir soru soramayacağını biliyordum. Andrei onun elini avuçlarına aldı. "Hayır Kira, eğer..." "O halde mesele yok. Bana telefon numaranı ve adresini verirsen seni arayabilirim. Çünkü artık burada buluşamayacağız. Senin adresini bilmiyorum. Bu kadar iyi arkadaş olmamıza rağmen bilmiyorum. Ne komik değil mi? Her şey iyi olacak. Belki. Belki artık daha iyi dost oluruz." Kira eve döndüğü zaman Leo'nun yatağa uzanmış olduğunu gördü. Genç adam ona bakıp gülmeye başladı. Sesi kuru, tek düze ve anlamsızdı. Kira olduğu yerde kalmış ona bakıyordu. Leo titreyen dirseği üstüne doğrularak "Kovuldun mu?" dedi. Saçları yüzüne dağılmıştı. "Bunu söylemene bile gerek yok. Biliyorum. Seni de tekmeleyip attılar. Tıpkı bir köpek gibi. Beni de öyle. İki köpek gibi. Kutlarım. Kira Aleksandrovna. Kalpten gelen proletarya kutlamalarımı kabul et." "Leo, sen içmişsin." "Tabii, bu olayın şerefine. Hepimiz içtik. Düzinelerle üniversiteli, proletarya diktatörlüğünün şerefine kadeh kaldırdık. Bana öyle bakma. Doğumlarda, düğünlerde ve cenazelerde içmek eski bir adettir. Biz bir arada doğmadık, yoldaş Argonova. Düğün de yapamadık, fakat diğerini görebiliriz." "Evet, belki daha diğerini görebiliriz, Kira." Kira yatağın yanına diz çökerek ağzı bir yara gibi olmuş, soluk yüzlü genç adamın başını göğsüne bastırdı. Nemli alnına düşmüş olan saçlarını arkaya iterek "Leo" diye fısıldadı. "Sevgilim, bunu yapmamalısın. Bu sırada böyle bir şey yapmamalısın. Artık dikkatle düşünmemiz lazım." Genç kadın söylediği sözlere kendi de inanmıyordu. "Mücadeleden vazgeçmediğimiz sürece tehlike yok. Kendine bakmalısın Leo. Kendini korumalısın." Genç adam tükürür gibi homurdandı. "Ne için?"